Sayfa 245. 44. İşte böyle cinsi latif, bu Farsça tamlamada kadın anlamında kullanılıyor. Kanunlar koyuyor. İnsanların süreyen dertlerini iyileştirme olanaklarını buluyor. Yavaş yavaş her şeyi düzeltiyor. Dünyaya egemen oluyor. Erkekler yönetiminde kadınlar istenen olgunluğa ve mutluluğa eremediler. Bakalım bundan sonra kadınların ellerinde erkekler adam olabilecekler mi? Ne mutlu, ne mutlu. İnsanlık böyle bir eşitlik, ilerleyiş ve iyi geçinmeye ersin de eğitmenimiz kadınlar olsun. Hemen hepimiz çocukluğumuzda babamızdan çok anamızdan dayak yediğimizi hatırlarız. Eğer hala adam olmadıksa attıkları tokatların pek etkili olmadıkları anlaşılır. İlkbahar Türk pazarı yıldızlarının albenilerine tutulanlar içinde bir Zülfikar Bey vardı. Arnavut mu, Boşnak mı, hangi soydan olduğunu pek belli etmez. Kim olduğunun karanlık kısımlarını da karıştırmaz. Birkaç dil söyler. Her telden çalar. Her fenden dem vurur. Her taşın altından çıkar. Sıcakkanlı, tatlı dilli, güler yüzlü. Toplantıları şenlendirir. Girgin, yılmaz. Niçin saklayayım, biraz da utanmaz. Kılıkça, görünüşte centilmen, salon adamı fakat hayat merdiveninden 45 basamak inmiş, her türlü kötü şeyler kullanmak yüzünden vaktinden önce yıpranmış asri bir kahraman. Birçok zengin evlere girer çıkar. Birinci sınıf lokantalarda yer içer, otomobillerde gezer. Lakin kazancı nedir? Geliri neredendir? Kesinlikle bunu bilen yoktur. Rumeli'de çiftlikleri, Anadolu'da madenleri, Galata'da büyük bir handa hissesi olduğunu söyleyenler vardır. Zülfikar Bey etrafına öyle eksiksiz bir bilmece ağı örmüştür ki en yaman araştırıcılar, en keskin gözler bu dolaşık ağın sırlarının merkezine eremezler. Güzel kadınlar arasındaki başarılarıyla kumardaki büyük şansı ona karşı birçok dedikodunun ve hatta ağır şüphelerin uyanmasına yol açacak bir kertededir. Zülfikar Bey bir gün en bulunmaz çiçeklerden yapılmış bir demetin ortasında gönderdiği pek nazikçe bir tezkereyle Nevhayal ve Şaheser hanımları Beyoğlu'ndaki şık apartmanına davet eder. Pek önemli bir meseleden bahsedeceğini biraz çıtlatır. Kızlar bu tuhaf adama ne o kadar eğilimli ne de onun aşırı iltifatlarından o derece ürkmüş bulunuyorlardı. Zülfikar'ın kadın ayartmana ne kadar açmazları varsa bu iki güzel yaratığa karşı uygulamış fakat her nedense bir talihsizlik yüzünden başarı elde edememişti. Nevhayal tezkereyi okuduktan sonra narin beyaz parmaklarının ucuyla arkadaşına uzattı. O da merakla satırları süzdü. İki kız sorgulu gözlerle bakıştılar. Nevhayal, ne dersin? Şaheser, bu da bir taktik. Herif bize cepheden saldırıya geçti. Arkadan ve iki yandan da saldırdı. Başarı elde edemedi. Bu da bir tuzak. Lakin bu defa pek ustalıklı kurulmuşa benziyor. Ekmeğini geçim parasının hileli ağlı, çeşitli ellerinden toplamaya çıkan, hey Türk kızı, gözlerini aç, düşmanın o kadar çok ki. Gidelim bakalım ne diyecek. Korkuyorum. Apartmanı şehrin göbeğinde. Hiç desen 100 kişi koşar. Bu da bir doğu landrosu olamaz ya. Kim bilir? Yok yok. Düştüğümüz bu işçilik hayatında bu kadar aşırı kuruntu iyi değildir. Bizi bazı ciddi kazançlardan yoksun bırakır. Onun bizi oynamaya çağırdığı telden sıçrayamayacağımızı kesinlikle anlattık. Herif zeki ve iş bilir bir adamdır. Bunu tekrar etmek için değil, bizi önemli başka bir amaç için çağırıyor sanırım. Bu önemli amaç ne olabilir? İşte keşfedemediğim için pek merak ediyorum ya. Bu kadar merak ediyorsan gidelim. Benim düşüncem de bu. İki kız fazla süslenmeden sade birer tuvaletle tam saatinde orada bulunmak hesabıyla yola çıktılar. Zülfikar Bey Taksim'deki apartmanında bu iki güzel ve şen konuğunu sevinçli bir yüzle ve pek tatlı sözlerle kabul ederek ''Matmazeller, davetime alçak gönüllülük gösterip de gelmemiş olsaydınız vallahi üzüntünden hastalanacaktım.'' Nevhayal, ''Niçin gelmeyelim efendim?'' Zülfikar, ''Bilmem, İçimi bin türlü fena kuruntular kemirdi durdu.
Şaheser: Ne gibi?
Zülfikar: Daha dün aile yurdundan çıkmış pek güzel, tertemiz ve iffetli kızlarsınız. Bir erkeğin evine edilen davette belki kuruntuyu gerektiren sakıncalar düşünürsünüz.
İki kız hafif birer pembelikle bakıştılar. Ne hayal?
Efendim, o adamına göre. Çağrınızda bize karşı hazırlanmış babaca bir iyilik keşfettik. Hemen koştuk.
Bu babaca sözü Zülfikar Bey'in hoşuna gitmedi. Ne var ki gerektiği için bu sözü bir acı hap gibi bir yüz buruşturmasıyla çabucak yuttu. Hemen neşesini takınarak, "Teveccühünüze bin teşekkürle kavrayışınızı tebrik ederim. Çünkü amacımı keramet gibi hemen harfi harfine keşfetmişsiniz. Katılmaya söz verirseniz pek önemli bir teşebbüsüm var."
Ortada erkek kadın iki hizmetçi dolaşıyordu. Zülfikar Bey'in ne halinde ne sözünde şüphe uyandıracak, sır sayılacak bir şey yoktu. Bu değerli konukların şereflerine özenle hazırlanmış bir sofra başına gittiler. Yemekten önce lezzetli çerezler arasında birer ikişer aparatif aldılar. Gayet nefis hazırlanmış piliç etleri, mayonezlerle örtülü en nazik çeşidinden balık tabakları birbiri ardınca gelmeye başladı. Bu lezzetli çeşitler arasında mideler ince şaraplarla sulanıyordu. İçkilerin yakut renkleri, kızların körpe yüzlerinde pembe ışıltılar saçtığı sırada Zülfikar Bey amacını şöyle açıklamaya girişti.
"Hayat pek alaycı bir bilmece ustasıdır. Ağlayana güler, gülene ağlar. Bu iki belirtiyi birleştirirsek toplam sıfır olur."
Bu başlangıç kızların beyinlerini biraz gıcıkladı. Süzgünleşen gözlerini konuşmacıya çevirdiler. Zülfikar Bey devam etti.
"Büyük bir sahnenin önünde seyirciymişsiniz gibi dünyaya daima objektif bir gözle bakmalı. İnsanların bilgisizliklerine acımalıyız. Onlar mutluluğu, bilgisizliğin bilimsel bir yolla sürüp gitmesini de arıyorlar. Bilginler, bilgisizleri aydınlatamıyorlar, kandırıyorlar. Düzmece bir gerçek gözlemlerinizin önünde, kaldırımlar üzerinde, karpit taşı gibi çatlaya patlaya kıvılcımlar saçarak yuvarlanıp gidiyor. Hayat, ölümle sona eren bir çekişme, bir güreştir. Kim en iyi güreşirse o kazanır. Ortada bir talih sözüdür dönüyor. Ağızlar havada, eller gökte. Talihin inmesini bekleyen budalalar her zaman aç kalırlar. Talih çalışkanlara, girişkenlere, atılganlara yardım eder. Kimi kez Kavaz Ali Ağa'ya 15 bin liralık bir piyango vurur. Kimi de açık pencerenizden içeriye kim bilir nereden kaçmış güzel bir kanarya girer. Bunlar talih değil, milyonlarda bir olabilen rastlantılardır. Filancaya talihli, ötekine talihsiz derler. Kimi kez öyle zavallı kimseleri bununla nitelerler ki, sözcüye verilen ters anlama gülersiniz. Talih bu beyinsiz adamlara, dileğiniz benden ne dilerseniz dese, işiteceğiniz ahmakça dileklere parmağınız ağzınızda kalır. Kimi bir kötü kadının kalbini ister, kimi bilmem kaç milyon lira. O zavallıcağız milyonun yalnız adını duymuştur. Böyle bir paranın onun nasıl kullanacağını, nasıl harcayacağını bilmeyen, sahibini çökertip gebertivereceğinden büsbütün habersizdir. Aramızda öyleleri vardır ki, kendilerine bir lenger dolusu yoğurtlu kebap kazandırdığı için talihlerine kul köle olurlar. Bu aşağı halktan olan bayağı ruhlu kimselere sorunuz. Siz niçin böyle hayatın birçok lezzetlerinden, neşelerinden, eğlencelerinden, sefalarından yoksun yaşıyorsunuz?
Talihsiz de onun için, cevabını alırsınız. Talihten sonra ikinci mazeret namus sözcüğüyle anlatılır. Birçoklarının ağzından işitirsiniz. Ben namussuzluğu kabul edeydim, şimdi Rothschild gibi zengin olurdum.
Ne gülün şey. Namusun çok para ettiği bir çağda yaşamıyoruz. Açık, kapalı, satılık. Namusun çokluğundan piyasa düşkün. Acaba bu ezgiyi okuyanlardan birinin kulağına eğilip de "Efendi, namusunuza 10 bin lira veriyorum. Daha da çıkabilirim. Satar mısınız?" diyen olmuş mu? Uygun müşteriyi bulamayıp da namuslu kalanlara gülünmez mi?
hem namus para etmez. Satılınca alana ve tellalına büyük kazançlar sağlayanları aranır. Evet, şöyle bir kenarda durup da talih, namus, iffet, doğruluk gibi ve daha bu çeşitten kuru sıkıl sözcüklerle top oynayan insanlığın büyümez çocuklarını seyretmeli. Bilmem, hayatı iyice inceleyen bir gözle görebilmiş miyim, küçük hanımlar? Şarabın kızıl zevkiyle yanaklarında güller açan hanımlar, Zülfikar'ın acı eleştirileri ve sert vuruşları altında kıvranarak, can çekişen namusun ölümünden sonra, bunun yerini tutabilecek yeni sözcüğü ve yeni yasayı işitmek merakıyla, birbirine süzük süzük bakıyorlardı. Güzel dinleyicilerin böyle süzgün büyülenmiş gibi dinleyişleri, tatlı konuşan Zülfikar'ı coşturdu. O felsefesinde birkaç kulaç daha derinleşerek şöyle coştu. Tanrı rahmet eylesin, namusun ölümünden sonra onun yerine vicdanlarda saltanat sürecek sözcüğü seçmek gerekir. Evet evet, insanlar için tapınacak her çağda bir söz gereklidir. Bu sözün kavramı, kimi şairlerin erişilmez düşünceleri, hayalleri gibi kimsenin aklı ermeyecek yücelikte ve karışık olmalıdır. Halkın kavrayışından kaçan şeyler daima yüksek sayılır. Eski Mısırlıların tapındıkları Apis ineğini bilir misiniz? Bunun tanrılık sıfatı, alnının üzerinde beyaz bir hilal şeklinin ve birkaç belirtinin bulunmasıyla onanırdı. Halk bu hayvana tapınırken rahipler perde arkasından gülerlerdi. Bu öküzün bir tapınma süresi vardı. O bitince rahipler hayvanı güneşe adanmış bir pınarda boğarlar ve sonra mumyasına gene taparlardı. Bugün birçok insanlar arasında namus mumya edilmiş bir apisidir. Ne var ki zavallının ölümünden haberleri olmayan saf yürekliler de pek çoktur. Hala ölünün şerefiyle yaşıyorlar. Yerine yeni sözcük atanmadan eski namusun kötü davranışlarından ve işkenceden verem olarak öldüğü ilan olunsa halk yine birbirine karışır. Kimi kez tek sözcük halk üzerinde büyük gücü gösterir. Namussuz bir ulus yaşayabilir mi? Şimdi bunu inceleyeceğiz. Doğrusunu söyleyeyim ki baştan başa namussuz bir ulus olamaz. Saf yürekli birçok insanlar arasında o, kuruntu da olsa vardır. Hiçbir ahlak kitabı bunun anlamını kesinlikle sınırlayarak tanımlayamamıştır. Uygar insanlar arasında yüzde kaçı namusça çürüktür? Bunu belirtmek için istatistik tutulamaz. Herhangi bir usul bulunması da güçtür. Bununla birlikte aşağı yukarı oranlayabiliriz. Bakınız nasıl. Ömrümde malına hile karıştırmamış, tartıda eksik vermemiş esnaf, efendisini aldatmamış uşak, işi gereği amirine doğru görünmeye uğraşmamış memur, birbirine bağlılıktan asla ayrılmamış karı koca, vicdanına aykırı bir satır kaleme almamış yazar ve bunun gibi şeyler işte. Her ne meslekte ise daima elini kalbinin üzerine koyarak iş görmüş adam bu toplumsal kurallar içinde yüzde kaç vardır? Şöylece konudan komşudan mahalle bakkalından tutturup notere kadar uğradığınız hileleri, geçirdiğiniz denemeleri, gördüğünüz haksızlıkları, çektiğiniz ziyanları göz önüne getiriniz. Sonra doğru kimseleri birer birer tespit etmeye çalışınız. Bu rakamı en namusluların yüzlerini kızartacak kadar küçük bulursunuz. Bu araştırmaya hayatınız boyunca işlemiş olduğunuz iyi kötü işlere göre kendi vicdanınızı da katmak cesaretini göstermelisiniz. Ben toplamı küçük gösterdim. Bunu bir Fransız yazarı Emile Foge kendini de katmak üzere sıfır demekten çekinmiyor. Şimdiki insanlığın genel durumu bu. Küçük hanımlar, şimdi siz genç hayatınıza, niceliklerini sayıp döktüğüm bu insan kardeşlerinizin arasından bir geçit yolu açacaksınız. Her an onlarla görüşüp tanışacaksınız. Ya etkileyecek ya da etkilenerek yaşayacaksınız. Yani ya inciteceksiniz ya da incineceksiniz. Hayat her zihnin kavrayışı oranında vereceği anlama göre bir şeydir. Halk arasında kullanılan kimi genel sözcüklerin özel kavramları bilinmelidir. İnce tarikatlar, zihinlerini açık buldukları müritlerin kulaklarına sözcüklerin açık anlamları dışındaki bu iç özelliklerini fısıldarlar. Sır denilen şey işte budur. Buna yalnız hak edenler erebilirler. Kör doğup ölenler gibi çoğunluk bu sırrı bilmez. Anlama yetisi olmayanlara onu açmak tehlikelidir. Müşritlerin, müşrit doğru yolu gösteren demektir. Eskiden tarikat şeyhlerine denirdi. Ödevleri çıraklarının gözlerinden içlerindeki cevheri keşfetmektir. Hanımlar, sizde bu büyük yeteneği gördüm. Mürşidiniz olmak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Her zaman içtilmeyen bu felsefe şarabın neşesi arasında küçük hanımların genç dimağlarında pek hoş yankılandı. Yalnız kurnaz ve kadıncıl bir zevk düşkünü sandıkları Zülfikar Bey'deki bu derin etüde şaştılar. Her şeyin iç yüzünü araştırmayı seven gençlik, kendine bir ahlak bağı diye aşılanan taassup ilkelerine, eski inançlara, taban tabana karşıt açık saçık düşünceler işitmekten hoşlanır. Kızlar bu ekstra hikmetlerini ne ünlü Henri Marion'un moralindeki ne de Comperier'in endikasyonunda görmüşlerdi. Büyük kutsal sözcüklerin anlamları bombayla atılan böyle bir zamanda çağdaş gerçekleri kendilerine bu denli açık söyleyen bir mürşide ihtiyaçları vardı. Onun bu yakaları açılmamış düşüncelerini sonuna dek dinlemek, anlamak istiyorlardı. Sonunda beğendiklerini kabul etmekte ve şüpheli göründüklerini etmemekte büsbütün serbest değil miydiler? Bunda korkulacak ne vardı? 45. Ne hayal? Aydınlatmanızdan yararlanıyoruz. Hayatın taşlı dikenli yollarında bu genç yaşlarımızda kaldığımız için sözlerinizi bir ders gibi dinliyoruz. Kesmeyiniz. Zülfikar Bey.
Aferin güzel öğrencilerim. Madem ki beni bir profesör gibi dinliyorsunuz, bir küçük sınavımı hoş görür müsünüz?
Şaheser, niçin görmeyelim?
Zülfikar Bey, Tanrı rahmet eylesin deyince ölünün kim olduğunu söyler misiniz?
Nevhayal, Namus Hazretleri.
Şaheser içkinin artan etkisiyle ellerini gözlerine götürüp, ovuştura ovuştura ağlama taklidi yaparak,
Zavallıcık rahmetli, ne iyi bir zattı.
Nevhayal, Şah sus, ağlama, içim götürmüyor.
İyi bir zattı, fakat çok yaşlıydı. Meşrutiyetten sonra ihtiyarlar her yerden kovulurken, ona da çok hakaret ettiler. Katlanamadı, hastalandı. Tedavisine hiç önem veren olmadı. Şimdi yemek sonuna gelmişlerdi. Zülfikar Bey, şen ve oynak davetlilerine nülüfer gibi yayvan kadehler içinde pırıltılar saçan şampanyalar sunarak ''Bu acı ölüme iyiden iyiye inandınız mı?''
Şaheser şampanyasını küçük bir hıçkırıkla yuttuktan sonra ''Siz söylüyorsunuz.''
''Ben söylüyorum ama siz de onaylıyor musunuz?''
''Hemen hemen. Çünkü kimi sözleriniz o kadar haklı ki.''
Namus ölürse onun en yakın soydaşlarından İffet'le İsmet sağ kalır mı?
Deminden beri sürüp giden önermenin karşılaşan düşüncelerinden sonra birdenbire çıkan sonuç önünde iki kız kadehlerinin sayısı artmış olmasına karşılık ayılır gibi oldular. Nevhayal hemen cevap verdi.
Namus hakkındaki özel yargılarınız içinde tuhafları vardı. Gülüştük. Fakat İffet'le İsmet'in ölümlerini iddia ederseniz hüngür hüngür ağlarız ve bu sözünüze de inanmayız.
Niçin?
Çünkü İffet'le İsmet tam olarak bizde vardır.
Zülfikar Bey konuklarının kadehlerine köbürdete köbürdete şampanya dökerek
İsmet'inizi İffet'inizi kutlarım matmazeller. Tanrı kazadan beladan esirgesin. İlkbahar Türk pazarında bile yaşatmak mucizesini göstermiş olduğunuz bu cevherlerinize karşı hiçbir kastım bulunmadığına iyice inanınız. Mesele başka. Madem ki bana baba diyorsunuz, ben de iyiliksever bir baba gibi geleceğinizi düşünüyorum. İçtenliğimden şüphe etmemenizi dileyerek sizden bir iki şey soracağım. Herhalde ben de ciddi cevaplar alabileceğine inanıyorum, değil mi?
Nevhayal? Bu iyilik isteyişinize karşı teşekkür ederiz. Her şeyi dosdoğru söyleyeceğimize iyiden iyiye güveniniz.
Bazı özelliklerinizi öğrenmek isteğimden dolayı beni bağışlayınız. Çünkü bu zorunludur. Mağazadan aldığınız para dışında
Başka yerden bir geliriniz var mı?
Hayır.
Evlenmek niyetinde misiniz? Asla. O halde geleceğinizi nasıl sağlayacaksınız? Hayat gittikçe pahalılaşıyor. İnsanlar hayvanlaşıyor. Ortadan insaf, acıma gibi iyi huylar kalkıyor. Birkaç yıl sonra iki lokma ekmek için kim bilir nasıl boğuşmaları göze alacağız. Hep böyle ilkbahar ticaret evinin size verdiği azıcık ücretle mi geçinmek niyetindesiniz? Lekesiz yaşamak için bu aldığımız aza kanaat etmek zorundayız. Bu lekesiz yaşamak sözündeki büyük övünmeye Zülfikar Bey içinden güldü. Çünkü bu kızların aile yurtlarından romanlara konu olacak nasıl olgulara kaçıp o mağazaya geldiklerini ve hoşlarına giden delikanlılarla sevişmekten hiç çekinmediklerini pek iyi biliyordu. Madem ki bu denli apaçıklıklara karşı iffete bağlılık fantazisiyle göz boyamak tuhaflığından kendilerini alamıyorlardı. Görmüş geçirmiş kurt herif, görünüşte de olsa onların bu yönden gözetmek istedikleri onurlarını zedelemekten çekindi. Bahsi kazanmak için ustalıklı bir manevrayla söze şöyle girişti. Hanımlar, iyice inanınız ki herkesin can cana, baş başa dövüştüğü kıyamet gününü andıran genel seçim kıtlığı içindeyiz. Böyle didişmede boş geri düşüncelerden dimağını yıkamış asri bir baba düşününüz. O baba kızları hakkında neler diler ve tasarlarsa ben de sizin için öyle düşünüyorum. Şaheser elindeki zarif meyve bıçağıyla oynayarak, "Teşekkür ederiz bey baba." Nevhayal önündeki dolu şampanya kadehini artık doygun ve yüreksiz bir gözle bakarak, "Bizim de sizin gibi uygar, iyilik ister bir babaya yaraşır kızlar olmak çabasında bir saniye yorgunluk göstermeyeceğimizi anlayacaksınız." Düşüncemi, amacımı, planımı anlamadan kimi tümcelerimdeki iştenliğimden kuşkulara düşmemenizi dilerim. Nevhayal kadehlerin etkisiyle artık başını tutamaz gibi iki yana ve öne süzgün tatlı eğilişlerle, içtenliğinize içtenlikle karşılık göreceğinize siz de iyice inanınız. Zülfikar Bey, genç kadın ruhunu en duygulu noktasından gıcıklayacak şampanyadan daha neşeli sarhoşluk verecek sözler araya araya düşündü. Sesinin tatlılığını, karşısındaki güzellere diktiği gözlerini tapınan baygınlığına uydurarak, "Bilir misiniz ki kimi yaratıklar dünyaya özel bir yetenekle, bir hak edişle doğarlar? Siz tatlı soy, kiminiz kraliçe, kimileriniz çamaşırcı kadın, sanatçı, hizmetçi, işçi, çoban kızı, prenses ve bunun gibi çeşitlerde yaratılırsınız. Fakat çok kez doğada bir yanlış verişler görülür. Yaratılışı prenses olan bir kız bir köylüden doğar. Ve köylü yaratılışındaki saf bir yaratık bir kraliçeden dünyaya gelir. İşte siz de melekler gökten dünyaya inerken güzelliğinizle, tatlılığınızla sarayları şenlendirmeye gidecekken yanlış damlar altına sokulmuşsunuz. Siz şimdi gençlik ve körpelikle gözleri nurlandıran birer güzellik ve zeka harikasısınız. Dünya hazineleri değeriniz önünde pek aşağı kalan birer pırlantasınız. Ne var ki değeri böyle pek ağır olan mücevherler için ilkbahar mağazası uygun bir mahfaza değildir. Hanımlar, bu gençlik mevsimi bir daha geri gelmez. Gözlerinizi açınız. İffetiniz, ismetiniz sizin olsun. Üzerinize hiçbir kötü el uzattırmamak koşuluyla sizi tutkularınıza, vitrin içinde elmas sergiler gibi karşıdan temaşa ettirmek için günde kaç yüz lira vereyim? İsteyiniz." Kızlar bu baş döndürücü öneri karşısında birer heyecanla sarsıldılar. Fakat çarpıntılarını belli etmemek için kadehlerine uzanarak birer yudum şampanya içtiler. Zülfikar Bey, güzel dinleyicilerinin yüreklerini kopup yeniden yerine geldiğinin farkına vararak konuşmalarını sürdürdü. "Her akşam 5-600 liralık elbise değiştireceksiniz. Pırlantalar başınızda yıldızlar gibi parlayacak. Kulaklarınızda, gerdanınızda, parmaklarınızda en ufak kıpırdanışınızla şimşekler çakacak. Efsane tanrıçaları gibi tapınan gözleri büyüleyeceksiniz. Fakat size hiçbir kirli el uzanmayacak. Uzanamayacak. Önerilerimi kabule söz verirseniz
yakında bu bayağı yaşayıştan kurtulacaksınız. Bin bir gece hayallerinin canlandığı bir görkem ve sanki bir mucize evreninde yaşayacaksınız. Böyle mücevherlerle, süslerle, nimetlere gömülüp de hiçbir kötü elin uzanamayacağı melek hayatı sürülen bu cennet bucağı acaba dünyanın neresindeydi? Bu uçakla çıkılır göğün 7. katında mıydı? Çok geçmedi. Gerçek anlaşıldı. Bu göklerin üstünde bilinmedik bir yer değildi. Yeryüzünde bir şeydi. Zülfikar Bey Şişli'de bir sefahat yuvası açtı. Her ne kadar benzerlerine göre lüks olması bakımından olağanüstüydü. Bir salonda kumar oynanıyor, öbüründe dans ediliyor, daha ötekilerinde kapılar örtülü muhabbet olunuyordu. Her odanın tavanında, duvarlarında elektrik güneşleri yanıyor, her yer son moda döşenmiş ve eksiksizdi. Bu nurların görkemlerin arasında, nev hayalle şaheserde, ipekler elmaslar içinde tatlılık, körpelik içinde pırıl pırıl gözleri kamaştıra kamaştıra dolaşıyorlar. Kumar masasının etrafında omuzlarından eğildikleri erkeklerin gönül avcılığıyla cüzdanlarını boşaltmak ustalığına parmak ısıracak bir çabukluk ve kolaylıkla ermişlerdi. Zülfikar Bey'in dediği gibi üzerlerine hiçbir kirli el uzanmıyordu. Çünkü bu yüksek sefahat yuvasına gelenlerin elleri kokulu sabunlarla yıkanmış, kolonyalarla tertemiz ovulmuş, tırnakları manikürlere törpletilmiş aristokrat kimselerdi. 26. ayrımın sonu. Sayfa 256.